İyi akşamlar. Meraklı Sana Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam arkeolojide yeni teknikleri konuşacağız. Konuğumuz doçent doktor Rana Özbal. Kendisi Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde öğretim üyesi. Hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk.
Size arkeolojide yeni teknikleri konuşacağız. Arkeometri ne? Ben de öğrenmiş olacağım böylece.
Evet.
Arkeometrik teknikler değil mi?
Evet.
Bunları konuşacağız ama tabii bizim programımızda geleneksel olduğu üzere en basit şeylerden başlıyoruz. En
tabii
basit
ki.
Konulardan başlıyoruz. Mutlaka. Ben şeyi merak ediyorum. Arkeoloji ile tarih arasında ne fark var? Nasıl, nereden çiziyoruz çizgiyi?
Şimdi aslında metodolojik bir fark. İki branş da tarihi araştırıyor. Geçmişi araştırıyor diyelim. Tarih, yazılı metinler, arşivler, işte tekstler kullanırken ve çeşitli farklı kaynaklar, yazılı kaynaklar kullanırken arkeolojide materyallerden yola çıkıyoruz. Bizim arkeolojik materyal dediğimiz şeyler insanların bir şekilde biçimlendirilmiş, bir şekilde kullanmış veya üzerine herhangi bir şekilde bir işaret bile yapmış oldukları buluntulara verdiğimiz isim, materyal kültür adını veriyoruz bunlara. Bu asıl ana fark bu. Yani arşivlerden yola çıkmaktansa materyal kültürden yola çıkıyoruz. Ve aslında tabii ki bazı yerlerde de örtüşüyoruz. Çünkü bazı arkeolojik dönemlerde mutlaka ki arşivlere dayalı birçok çalışmalar oluyor. Oradan aldığımız kaynakları materyal kültürden aldığımız kaynaklarla beraber örtüşebiliyoruz. Materyal kültür içinde de şey sayılabilir, bir bina olabilir, bir içinde kesik olan bir kemik bile olabilir. İnsanların ne yediğine dair veri olabilir, çanak çömlekler olabilir. Bunlardan yola çıkarak tarihi araştırmak.
Var mı arada bir çizgi? Mesela arkeoloji sadece falanca yıla kadar inceler, gerisini tarihçilere bırakır diye öyle bir şey var mı?
Öyle bir şey yok. Yani günümüze kadar bile yani arkeoloji...
Çünkü bizim normalde sıradan insanın olarak kafamızda hep şeydir ya, işte çanaklar, kemikler,
evet,
tuğla parçaları, heykeller vesaire. Bunlar sanki böyle hep... Ne bileyim, orta çağ kadar veya işte ilk çağ kadar incelenmiş gibi bir imaj var çünkü bizim kafamızda, onun için soruyorum.
Mutlaka ki. Aslında yani böyle bir çizgi kesinlikle yok. Aslında Osmanlı tarihini bile arkeolojik bir bakış açısından ele alıp farklı perspektiflerle gelsek çok da güzel olur. Çünkü sonuçta yazılı tarih ancak bazı insanların hani yazı yazdığını ve yazı okuyabildiğini düşünürseniz geri kalan toplumların tarihi içinde arkeolojik verilerden yola çıkaraktan farklı belki bakış açıları yazılabilir.
Şimdi arkeometrin tekniklerini konuşacağız da arkeometri ne?
Evet. Şimdi aslında arkeoloji birçok bilim dalıyla ortak çalışan bir branş. Bunun içinde yüksek fen bilimleri de var. Kimya, işte fizik, biyoloji, jeoloji gibi branşlar da var. Ve bu branşlardan esinlenerek bir takım analizler yapıyoruz, ortak çalışıyoruz. Bu analizlerde genelde ölçümler yapılıyor, istatistiksel, matematiksel yöntemler kullanıyoruz. Buna arkeolojinin bilimine bir bakıma arkeometri diyoruz. Ve günümüzde çok sık bir şekilde arkeolojik verilere yorum verirken kullandığımız tekniktir.
Peki benim çok merak ettiğim bir soru var arkeolojiyle ilgili. Çok doğrudan soracağım. Siz nereyi kazacağınızı nasıl belirliyorsunuz?
Evet, ya da çok biliyorsunuz? Güzel bir soru. Şimdi tabii Anadolu'ya baktığımız zaman höyükler zaten mevcut. Direkt onların kültürel tabakalanmış kültürel höyükler veya tepecikler olduğu belli oluyor. Bunları tespit etmek kolay. Fakat bazı durumlarda düz yerleşimler olduğu zaman şu anda uydu haritaları kullanıyoruz. Daha önceki günlerde uçaktan çekilmiş hava fotoğrafları kullanılıyordu. Kültürel topraktaki toprağın yapısından dolayı yandaki steril topraklardan bir farklılık görebiliyoruz bitki örtüsünde. Ve yukarıdan baktığınız zaman bu gerçekten gözle ayırt edilebilir bir şey oluyor. Bunları önceden tespit ettikten sonra yüzeyde yüzey araştırması dediğimiz yüzeyde yürüyorsunuz adeta. Ve bu sayede eğer orada arkeolojik veri varsa, çanak, çömlek türü şeyler, onları tespit edebiliyorsunuz. Çok derinde değilse, alüvyonların altında kalmamışsa. Bu şekilde tespit etmek mümkün oluyor.
Çok derinde olanlarla ilgili ne yapıyorsunuz?
Onlar tesadüfen bazen işte karayollarının işte kazıları veya işte çeşitli işte inşaat projelerinde bazen tesadüfen metreler altta arkeolojik kalıntılar ele geçebiliyor. Onlar da
şeyde evet. Falan çok çıkmıştı galiba değil mi? Marmaray kazılarında bayağı
aynen,
bir
aynen,
hatta
evet.
Liman çıkmıştı
aynen,
kadarıyla.
Aynen, evet, evet. Hı-hı. Kesinlikle. Orada tabii ama arkeolojik orada alüvyonda değildi. Bir kısmı alüvyonda ama orada zaten üstte Bizans kalıntıları olduğunu da zaten biliyorduk ama alttan Neolitik bir sürprizdi mesela. Hı-hı. Evet.
Peki şimdi bu yeni tekniklere yavaş yavaş gelirsek şimdiye evet. Kadar neler kullanılıyordu? Sonra da şeye gelelim. Şimdi artık yeni yöntemler neler?
Arkeoloji çok uzun zamandır kronolojik silsilelere odaklı çalışmalar yapmıştır. Çanak çömlek stilleri, çanak çömlek stillerinin değişimi, bölgesel farklılıklar, bu nitelikte çalışmalar çok uzun bir geçmişe sahip. Fakat son yıllarda gerçekten de birçok farklı teknikle yorumlarımızı genişletebiliyoruz. Gerek kazı olsun, kazı teknikleri, gerek kazıda kazacağınız yeri tespit etmek, uzaktan algılama yöntemleri olsun, gerek daha sonra laboratuvarda yapılacak teknikler olsun. Çok kapsamlı çalışmalar mevcut. Onlardan biraz bahsetmek isterim bugün. Hı hı,
tabii. Şimdi bu yeni yöntemler, ben yayına hazırlanırken bakmıştım. Organik kalıntı analizleri var, toprak kimyası analizleri var, parmak izi analizleri vesaire. Antik DNA analizi diye bir şey var imiş. Evet. Ben diye öğrendim. Onları biraz açar mısınız?
Elbette. Şimdi bu çalışmaları özellikle bizim Barcınhöyük'te yapmış olduğumuz kazılar dahil.
Çok özür dilerim araya giriyorum. Yeni yöntemler derken yani 2000'li yıllardan itibaren mi kullanılıyor bunlar? Yoksa işte evet. Geçen seneden beri mi? 5 yıl
evet,
önceden
evet,
beri mi?
Evet, evet. Çok güzel bir soru. Şimdi tabii ki aslında bunun tabii dünyada kullananlar var, Türkiye'de kullananlar var. Bunu tabii açmak gerekiyor. Aslında arkeometri çok da yeni bir teknik değil. Radyokarbon bile 1950'li yıllara dayanan bir teknik. Birçok şey, Türkiye'de bile 1970'li yıllarda arkeometrik çalışmalar başladı. 1985 yılından beri her sene düzenlenen bir sempozyum var. Kazı, arkeoloji ve araştırma sempozyumu. Bu sempozyuma da dahil. Fakat şeyi görüyoruz son yıllarda. İlk yıllarda incecik böyle çok fazla sunum olmayan küçük ciltler çıkarken şu anda ciltlere sığmıyor. Birer ikişer cilt 500-600 sayfalık birçok kişinin odakla ve ısrarla hani kullandığı metotlar, metodolojiler var. Bunlara böyle bir sene koymak çok zor. Şu anda mesela bahsedeceğim analizlerden bir tanesi parmak izi analizidir. Belki bir 15 sene önce yayınlar vardı fakat mesela 2019 yılında korkunç derecede yayınlar arttı. Birçok yeni araştırmacı şu anda yapıyor ve yapan araştırmacılardan bir tanesi de benim bir doktora öğrencim. Dolayısıyla hani bu yeni sayılabilir. Antik DNA analizleri için de aynı şey geçerli. Hani son... Hani belki 20 sene önce yapılıyordu fakat teknikler öyle bir gelişti ki şu anda hem ucuzladı hem gelişti ve şu anda Türkiye'de yapılıyor olması da çok büyük heyecan verici bir şey. Dolayısıyla hani bu işler zamanla hani daha bir yaygınlaşabiliyor. Yeni olan şey de yaygınlaşması ve insanların bunu artık hani arkeolojiyle beraber harmanlayarak yapması.
Gene o yeni yöntemlere gelirsek mesela sıradan gidelim isterseniz. Organik kalıntı analizi ne demektir mesela?
Şimdi organik kalıntı analizi bizim Barcınhöyük'te başarıyla yürüttüğümüz bir analiz.
Barcınhöyük'ün nerede olduğunu da öğrenirsek.
Evet tabii Tabii ki. Barcınöyük Bursa'da bir neolitik dönem yerleşim yeri. Neolitik dediğimiz zaman insanların avcı toplayıcı yaşam tarzından yerleşik hayata geçtiği dönemden bahsediyor oluyoruz. Ve bununla beraber işte hayvancılık, işte tarımın başlangıcı gibi konseptler de beraberinde geliyor. Barcınöyük Bursa'da ve bu tarımın İç Anadolu bölgesinden Avrupa'ya yayılma yolu üstünde olan yerleşimlerden biri. Marmara bölgesine ilk gelen çiftçiler. Onu araştırdık.
Nereden geliyorlar? Mezopotamya tarafından mı?
İç Anadolu bölgesinde aslında ana bir bölge. Oradaki yani orada da tabii ki Bereketli İhlal bölgesinde de gelişmeler orada da başlıyor. Fakat İç Anadolu bölgesine baktığınız zaman, Kapadokya ve İç Anadolu bölgesine baktığınız zaman burada da ilk neolitikleşme sürecini burada da görüyoruz açıkçası. Evet.
Evet, organik kalıntı analizinden devam edelim.
Tabii ki. Organik kalıntı analizi açısından çok güzel sonuçlar veren çalışmalarımız oldu. Bu Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Araştırma Merkezi'nde oldu. Hatta biz ailece çalışıyoruz. Babamın laboratuvarı. Babam bu arada kimyager. Onun laboratuvarında yaptığı çalışmalardı. Ve birçok çanak çömlekte süt, geviş getiren hayvan doku yağı ve geviş getirmeyen hayvan doku yağı bulabildik. Bu da çanak çömleklerin gözeneklerin içinde yağların kalmasından dolayı, onların böyle hidrofobik yani suyu sevmeyen yapısı onları bir şekilde koruyor. Hepsine tabii çıkmıyor ama %15-20'sinde bu tür analizleri yapabiliyorsunuz. Bu analizler sonucunda Barcınhöyük'te yüksek oranda süt olduğunu tespit ettik. Hatta daha önceki yayınlar Marmara bölgesinin bu açıdan önemli olduğunu göstermişti.
Bu ne gösteriyor bize? Yüksek oranda sütü. Yani evcilleştirildiğini mi hayvanların?
Zaten evcilleştirildiğini biliyoruz. Hı hı. Fakat sütün ne zaman tam kullanıma başladığını bilmiyorduk. Hı hı. Çünkü bunu ancak işte resimlerden belki görebilirsiniz. Yazısı zamandan bahsediyoruz. Hı hı. Hani arkeolojinin, insanoğlunun büyük bir sürecinde zaten yazı olmadığı için direkt bunu bilebilmeniz mümkün değil. Ve sütün de bir bakıma hani belki 4. bin yılda başladığını düşünüyorduk. Barcınöyük'ün tarihleri 7. bin yıla tarihleniyor. Ve yapılan analizler bunun 7. bin yılda gerçekten yoğun bir şekilde kullanılıyor olduğunu gösteriyor. Hatta ilk çanak çömlekler 7. bin yıla tarihleniyor. Belki ilk çanak çömleklerin öncesinde de süt vardı da biz bilmiyoruz. Yani şu anda analizler bu duruma kadar hani getirebilir 7. bin yılda olduğunu kesin biliyoruz. Ve bunun bence bir önemi şudur. İç Anadolu bölgesinden gelen insanlar bunu beraberlerinde getiriyorlar gibi geliyor. Belki de hatta göç ettikleri zaman hani buna bir şekilde bu yiyecek kaynağının da onlara faydalı olabileceğini bilerek belki yola çıktılar. Hani öyle bir yoruma hani böyle bir şey düşünebiliriz.
Toprak kimyası dediğimizde ne anlıyoruz? Toprak kimyası analizi dediğimizde?
Evet, toprak kimyası analizleri benim yürüttüğüm çalışmalardan bir tanesi. Bu bir element analizi. Mekanların tabanlarından alınan elementler farklılık gösterebiliyor. Mekanların tabanlarından da düzenli bir şekilde alıyoruz bu örnekleri. Ben analizlerimde 12 farklı elemente bakıyorum. Bunu da bir doktor öğrencimle beraber yapıyoruz şu anda. Ve bu analizler kapsamında özellikle fosfor ve magnezyumun genelde içlik alanlarıyla veya bir takım faaliyetlerle ilişkili olduğunu, demirin eksik olan yerler, demir az olan yerlerde de insanların hani yürümüş olduğunu görebiliyoruz. Yani insanlar yürüdükçe orada demirin azaldığını görebiliyoruz. Mesela dış mekanlarda bunun çok bariz örnekleri var. İç mekanlarda da belirgin bölgelerde eşik kapı girişlerinde mesela fosforun daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla birçok arkeolojik kazı yerinde her ne kadar çok istesek de bazen buluntuları kazdığımız zaman in situ, yani oradaki insanların bırakmış olduğu halde bulamadığımızı bulamıyoruz. Ve bu analizler sonucunda insanların yapmış olduğu faaliyetler konusunda da biraz bilgilenmemiz mümkün olabiliyor. Hı hı. Yorum yürütüyoruz bu sayede de aslında.
Parmak izi analizi nedir peki?
O da dediğim gibi çok yeni bir teknik. Yapan başka bir doktora öğrencim var ve çok heyecan verici sonuçlara ulaştı. Parmaktaki bu çizgiler, bu epidermal çizgiler diyoruz onlara. Onların oran aralıkları bize bireyin kadın mı ya da erkek mi olduğunu gösteriyor.
Hala parmak izi bulunabiliyor yani.
Şimdi o da güzel bir şey. Çünkü aslında arkeolojik alanlarda çok sayıda kil obje çıkıyor. Hmm. Çanak çömlekler var. Çanak çömlekten önceki dönemlere geçtiğimiz zaman da işte kiremitler, kerpiçler, kerpiç diyorum ama kerpiç demek istedim. Kerpiçler, işte figürinler, farklı işte sapan taneleri falan gibi kilden yapılmış olan buluntular buluyoruz. Dolayısıyla hani ister istemez birçok kilden yapılmış buluntu var. Bunların işte bayanlar tarafından mı, erkekler tarafından mı yapılmış olduğu, farklı dönemlerde değişip değişmediğini incelemek çok güzel bir, ya da çocuklar, aynı şekilde çocuklar da tespit edilebiliyor. Tabii burada örtüşen parmak izleri var. Bazen bilemiyorsunuz bayan mı, erkek mi, ama bazı durumlarda gerçekten de farkı tespit etmeniz mümkün olabiliyor.
Bir de tahmin ediyorum ki yeni, daha yeni ya da olan bir yöntem var herhalde. DNA analizi.
Evet. Şimdi DNA analizi zaten yapılıyordu, fakat antik DNA analizleri Türkiye'de önce hayvanlarla başladı. Özellikle işte koyunlarla yapılan çalışmalar oldu. Bitkilerle de devam ediyor. Fakat insanlarla yapılan çok başarılı bir proje var Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Nitekim bizim de şu an barcınök iskeletleri de orada incelenecek. Fakat daha önceki senelerde yurt dışında yapılan bir takım sonuçlarımız var. Çok şanslıyız. Çünkü çok güzel korunmuş iskeletlerimiz var DNA açısından. Bu herhalde hem Bursa'da olması, biraz daha kuzey bir bölgede olması, bir de çok derinde çıkmasından kaynaklı. Biz 5 metre indik. İskeletler 3 metreden 5 metreye kadar giden derinliklerden çıkıyor. Dolayısıyla hani güzel korunmuş malzemelerimiz vardı ve Anadolu'nun nerotiğini düşünürken şu anda sanıyorum 28 tane iskelette antik DNA çıkması çok büyük bir oran. Anadolu nerotiğinin DNA'sından bahsederken gerçekten de barcınök ön planda şu an için gidiyor. Ve bu çalışmalar dediğim gibi inşallah devam edecek. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de hem bu dediğim göç yolları, hani Avrupa'ya aktarım göç yolları, hem de bireyler arasındaki ilişkileri de görebiliyoruz. Hani kim kimin akranı, kim kimin akrabası, işte hani
şey bunlar... geliyor aklıma, o göçlerle ilgili bir fikir veriyor mudur? Yani Anadolu'ya gelenler işte falanca yerden gelmişler, Mezopotamya ya da Kafkasya ya da her neyse, Afrika.
Evet, genel anlamda bunları görebiliyoruz. Göçlerle ilgili.
Tabii o zaman başka yerlerdeki DNA larla da karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Aynı
mutlaka
dönemden kalma
ki. Evet evet var. Değişik haplogrup tipleri var. Bunları karşılaştırıyorlar. Ve yani şu anda gerek neolitik için gerek daha sonraki dönemler için bir DNA haritası çıkıyor. Çok ilginç, heyecan verici sonuçlar var o branşta, o alanda.
Obsidyen kaynak analizi nedir peki?
Evet, obsidyen kaynak analizi veya kaynak analizi genel olarak bize...
Obsidyen nedir? Önce
tabii, çok evet. Obsidyen camsı bir taş, volkanik bir taş. Çakmak taşından daha saydam ve keskin olduğu için tercih edilen bir taş. Dolayısıyla insanlar obsidyene ulaşmak için ticari işte yollarla, anlaşmalarla bir şekilde başka yerlerden bunu getirtiyorlar. Mesela Bursa'da obsidyen yok çünkü volkan yok.
Ama genel olarak Anadolu'da bayağı var galiba, değil mi?
Evet, aynen. Ve yaptığımız analizler, ki bunları çeşitli cihazlarla yapıyoruz. Daha önceden yapılan analizler bazen buluntuya zarar verebiliyordu. Şimdi bunları XRF, X ışını floresansı analiziyle yapabiliyoruz. Ve bu analizler sayesinde element bazında kaynaklarını araştırabiliyoruz. Çünkü kaynaklardan gelen obsidyenleri inceledikten sonra, hani oradaki element konsantrasyonunu bildikten sonra, yerleşim yerinizden çıkanlarla karşılaştırdığınız zaman direkt görebiliyorsunuz. Ve yapılan analizler aslında çok güzel sonuçlar elde ettik. Birçoğunun İç Anadolu bölgesinden geliyor olduğunu, Kapadokya bölgesinden geliyor olduğunu gördük. Bu da çok normal. Dediğim gibi orada bir iletişimimiz zaten vardı. Fakat daha uzaktan gelen obsidyenler olduğu da düşünülüyor. Soru işareti olmakla beraber belki hatta Melos Adaları'ndan gelen obsidyen bile olabilir Bursa'da. Bu da dediğim gibi ticaret ağları ile ilgili çok önemli veriler sağlayabiliyor bizim için.
Şimdi bu saydıklarımız hepsi Türkiye'de kullanılabiliyor değil mi?
Çok yeni, yani genel anlamda yapabiliyoruz hepsini diye düşünüyorum. Evet, evet, hepsini yapabiliyoruz. Parmak izi analizi de çok yeni dediğim gibi, ama hepsini şu anda Türkiye'de yapabiliyoruz.
Peki yapamadığımız ama dünyada yapılan başka veya kullanılan teknikler var mı?
En azından benim bildiğim kadarıyla bir takım teknikler var. Mesela şu anda belki Türkiye'de yapılıyordur ama benim hani bildiğim kadarıyla değil. Protein analizleri mesela, yeni çıkan analizler arasında. Bunları özellikle diş üzerindeki bu tartarlardan alınan kalıntıların içindeki proteinlerin analizi gene başka bir kütre spektroskopisiyle yapılabiliyor. Orbitrap dediğimiz. Bu cihazlar Türkiye'de mevcut. Fakat biraz da bunun altyapısı ve bunun için hani teknik geliştirmek gerekiyor. Bu konuda henüz çalışmalar olmadı mesela. Olsa çok da, yani direkt o insanın yediği şeyi direkt görebilme fırsatınız olabiliyor.
Bu yeni teknikler Türkiye'de kullanılsın kullanılmasın çok pahalı şeyler midir?
Olabiliyor. Mesela o listede saymadık ama izotop analizleri var. Bunlar
insan ve hayvan kemiğinde.
Evet, izotop analizleri de yapabiliyoruz. Mesela orada cihaz oldukça pahalı. Cihazı aldıktan sonra örnek bazında düşünürsek çok da pahalı değil analizlerin tanesi. Fakat ilk önce tabii cihazı temin etmek gerekiyor ve bu hepsi için geçerli. Çünkü sonuçta hani o cihazlar alınması gerekiyor ama sonuçta alındıktan sonra ve metodoloji oturduktan sonra yapılmaması için hiçbir sebep yok.
Peki şu, yani ara sıra duyuyoruz da tabii gerçek mi değil mi doğrulatma şansımız yok. Belki siz biliyorsunuzdur. İşte mesela piramitlerin içindeki bir mum şey, falanca firavunun mezarı var diyelim. Oraya işte X ışınıyla bakıp hani tabutu açmadan veya işte o nerede gömül lahiti açmadan onlar böyle şeyler Türkiye'de kullanılıyor mu?
Tabii tabii. Orada radyografik türü şeyler bunlar. Zaten hani mesela hastaneye gittiğiniz zaman bu tomografiler var. O tür cihazlar için, o tür hatta mumyaları sanıyorum aynı bu bilgisayarlı tomografilerde yapıyorlar. Bu tür analizler mevcut. Bunun portatif cihazları da var, pahalı tabii. Ama direkt buluntunuzu müzeden izin alıp bir hastaneye götürürseniz her türlü işte röntgen veya işte tomografi yapıp da içini görmeniz mümkün olabiliyor elbette ki.
Peki o açmadan bakılan X ışını ya da radyolojiyle bakılan şeylerde ne görülmesi umuluyor? Yani kemikte bir kırık, işte kafatasında bir
olabilir,
çatlak falan
ki
gibi şeyler mi?
Yani tabii bir mumya ise yani,
o gibi göstermiyordur sonuçta değil mi? Yani
tabii
o
değil. Yani aynı aynı işte görmüşsünüzdür. Beyin, evet onun gibi gözüküyor. O tür analizler yani o tür farklı bir şey var mı diye hani bakılıyor. Bazen de bir buluntu olabiliyor. Mesela işte bir açmak istemediğiniz, bozmak istemediğiniz bir kil top, onun içinde acaba ne var şeklinde soruları yanıtlamak üzere hani götürüp de röntgenini çekip de içinde neler olup olmadığını hani tespit etmeniz mümkün olabiliyor.
Şimdi bütün bu yöntemleri konuşurken tabii insanın aklına ister istemez şöyle bir soru geliyor. Siz arkeologsunuz, kimyager ya da biyolog değilsiniz. Gerçi siz şanslıymışsınız, babanız kimyagermiş ama herkes o şansa sahip olmayabilir. Her arkeolog o şansa sahip olmayabilir. Dolayısıyla belli ki bu iş kalabalık ekiplerin yapması ve interdisipliner olmasını gerektiren bir iş değil mi? Yani,
evet, kesinlikle.
O insan kaynağını nasıl alıyorsunuz? Sizin bir biyoloğa ihtiyacınız olacak. Bu antik DNA analizini yapmak için işte biyokimyacıya ihtiyacınız olabilir, kimyacıya ihtiyacınız olabilir, jeoloji herhalde olabilir değil mi?
Evet, yani mutlaka. Şimdi tabii bu işleri yapan ve arkeologlarla ortak çalışan birçok fen bilimci var. Bu kişilerle ortak çalışmak için hani talepte bulunuyoruz veya onlar bize geliyor mesela sizin şu malzemenizi incelemek istiyoruz diye. O şekilde biz de tabii kazıdan çıkardığımız o tabakalar ve o yorumlarla beraber, o bilgiyle beraber ortak bir şeyi harmanlayarak sonuçlara varmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu işler hep ortak zaten işliyor. Çünkü herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil. Gerçekten de
bir de uzmanlaşmanın bir artık iyice bu kadar şey olduğu bir dönemde hakikaten bayağı bir büyük bir ekip çalışması. Ne kadarlık bir ekip? Mesela bir proje yaptığınızda kimler katılıyor ya da bir kazı alanına gittiğinizde kaç kişi oluyorsunuz?
Şimdi bazı kazılar gerçekten çok büyük olabiliyor. Mesela Efes kazısı, Çatalhöyük kazısı 100 kişi kadar çalışabiliyorlar orada. Fakat onların tabii kalacak yerleri müsait, ekipleri büyük, uzun, çok uzun sürece yani birkaç ay veya bazen bütün bir sene kalıp çalışabiliyorlar. Bizim yürütmüş olduğumuz projeler en çok 20-25 kişiye ulaştı. Fakat arazi ekibi dışında yani o kazıyı yapan ve direkt çıkan buluntuları inceleyen işte çanak çömlek olsun, hayvan kemiği, insan kemiği olsun. O ekip dışında laboratuvarlarda çalışan hani malzemeleri izinle yerel müzelerden izin alıp Türkiye'deki laboratuvarlara getirmeniz mümkün. Laboratuvarlarda çalışan bireylerle beraber çok daha büyük bir ekibiz elbette ki. Hı
hı. Ama hepsi sahaya çıkmıyor galiba değil mi? Yani
bir kısmı çıkmıyor gerçekten de. Bir kısmı hani bizim onlara vermiş olduğumuz örnekleri laboratuvarlarında temiz temiz çalışıp yapıyorlar. Evet.
Sizin çalıştığınız grup genelde yani Koç Üniversitesi mi sadece yoksa sanırım Boğaziçi Üniversitesi de dahil bu işe. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de belki başka kurumlar da vardır.
Barcın kazısını aslında Hollanda Araştırma Enstitüsü ile ortak yaptık. Onların kazısıydı izin, hatta eşimin adınaydı izin. Biz aile projesi dediğim şekilde.
Eşiniz de mi arkeolog?
Aynen, evet. Biz de böyle bütün ailece beraber çalışıyoruz. Ve onun yanında Ege Üniversitesi'nden bir idari bir fonksiyonu olan ekip üyemiz vardı. Bu şekilde birçok üniversite tabii dahildi. Hani bazı uzmanlar farklı Bulgaristan'dan, Viyana'dan, başka Amerika'dan, yine Hollanda'dan, Almanya'dan uzmanların beraber çalıştığı ve Türkiye'den birçok kişinin beraber çalıştığı bir projeydi. Şu anda 2015 yılında kapattık. Fakat dediğim gibi analizler devam ediyor.
Peki mesela bir falanca DNA acaba kadına mı aittir, erkeğe mi aittir? Ah şunu bilsem olayı çözeceğim dediğiniz zaman bir biyolog bulabiliyor musunuz mesela kolay kolay? Yani sizin mi gitmeniz gerekiyor, onlar mı sizi buluyorlar?
Zaten Türkiye'de...
Daha doğrusu fen bilimcilerin ilgisi nasıl? Asıl bu sormak istediğim bu, arkeoloji.
Ha, anladım. Türkiye'de zaten antik DNA yapan tek bir yer var. Ve onlar da şans eseri neotikle ilgilendikleri için birbirimizi çok rahatlıkla bulduk. Fakat farklı bir dönem olsa, yani istemedikleri bir dönem belki olsa, hani o nasıl olabilir onu tam bilmiyorum. Ama aslında tabii incelemek isteyen insanlar var. Çünkü sorulabilecek çok soru var aslında. Buluyoruz birbirimizi diyeyim yani bir şekilde.
Peki genel olarak Türkiye'de arkeoloji araştırmalarının son zamanlarını nasıl görüyorsunuz? Yani devlet desteği nasıl? Özel sektör desteği var mı? Sponsor olan var mı? Evet. Özel sektörden mesela?
Devlet desteği var. Geçtiğimiz yıllarda ekonomi daha güçlüyken daha iyiydi. Azaldığını söyleyebilirim ama bu birçok şey için geçerli. Ancak devam eden devlet desteği oluyor. Türk projeleri için bu. Ayrıca elbette özel sektör desteği de var. Özel sektör desteği de artmalı da bence. Hani sponsor olunabilmeli birçok proje için. Çok ihtiyacımız var gerçekten. Türkiye çok zengin. Birçok kaynak var. Fakat genelde yani arkeolojik kaynak var. Fakat finansal kaynak yeterli değil diyebilirim. Ama birçok belediye, birçok farklı kurum destek oluyor mutlaka ki kazılara.
Süremizin sonuna geliyoruz ama biraz da işe espri katarsak, hiç şöyle bir şeyle karşılaştınız mı? Ya da karşılaşan bir meslektaşınız olmuş mu? Örneğin falanca yerde kazı yapmaya karar verdiniz. Bir gitmişsiniz, orada başka bir arkeoloji grubu çoktan başlamış kazı yapmaya. Hiç böyle bir şey olması mümkün mü?
Bilirsiniz zaten gittiğiniz yeri, hani direkt kazı yapacağınız yeri çok da iyi araştırdığınız için. Orada daha önceden yapılmış olan proje varsa zaten biliyor olmalısınız. Öyle bir şeyle karşılaşmadım ama mesela Hatay'da çalışmış olduğum proje seneler önce 1930'lu yıllarda Chicago'daki Oriental Institute arkeologları tarafından kazılmış olan bir projeydi. Sonradan kapatılmış 50 sene hiçbir şey yapılmadıktan sonra tekrardan mesela başlayan bir kazıydı. Böyle şeyler var. Onların tabii tam kazı mekanlarının da nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Hani ona tesadüf gelirsek hani buradaymış diyebiliriz. Ama çok büyük bir höyük düşünün. Küçük alanlarda kazdıkları için aynı yere denk gelmek de o kadar kolay değil. Yani dolayısıyla yani sizin tam dediğiniz gibi değilse bile oluyor yani.
Peki belki arkeolojiye merak salmış insanlar ya da arkeolog adayları vardır. Arkeolojiden para kazanılır mı?
Arkeolojiden zengin olunmaz. Fakat elbette hani sonuçta geçim kazanacak kadar yapılabilecek birçok meslek var.
Ya bunu şunun için soruyorum. Çünkü belki gönül vermiştir bir genç arkadaş arkeoloji okumaya ama işte çevresinden dolayı ya tamam da ne iş yapacaksın yani falan. Belki siz daha aydınlatıcı bilgiler verirsiniz burada da insanların hevesini kırmamış oluruz. O anlamda soruyorum aslında biraz.
Şimdi aslında Türkiye'de birçok müze var. Özel müze var, devlet müzeleri var. Birçok belediyede kültür mirasına yönelik çalışmalar var. Farklı işte sergi salonlarından tutun, restorasyon, konservasyon konularına farklı hani birçok farklı branşı var aslında. Arkeoloji dediğiniz zaman bir de bilim tarafı da var. Üniversitelerde çalışmak, bilim yapmak bu da ayrı bir tarafı, ders vermek. Belki tarih öğretmenliği bile olabilir lisede veya işte doktoranızı aldıktan sonra üniversitede ders vermek de var. Sonuçta yurt dışında aslında birçok yerde inşaat projelerinden önce arkeolojik bir çalışma yapma zorunluluğu var. Burada da bazı projeler için geçerli. Dolayısıyla hani yurt dışında birçok arkeolog işsiz değil. Türkiye'de hani önümüzdeki yıllarda umarım bu değişir. Ama bu şekilde projelendirebiliyorlar. Yani bu şekilde hani mutlaka ki bir çalışmaları oluyor
arkeolojide. Peki arkeolojide şöyle bir zorluk var mı? Ben de şuradan geliyor bu soru aklıma. Çünkü işte sürekli haberlerde, bilim haberlerinde karşılaşıyoruz. Devamlı yeni bir şey çıkıyor. Yani siz bir kazı yaptınız, işte bulgularınızı topladınız, buradan bir şey, o bulduklarınız sizi bir yere götürdü ve bir sonuç elde ettiniz. Dediniz ki işte falanca yerde şöyle şöyle bir şey oldu, biz de bunu ispatladık. Pat, başka Türkiye'de olmasına da gerek yok, dünyanın herhangi bir yerinde başka bir sonuç sizi yanlışlayabilir.
Evet.
Bu sık oluyor herhalde.
Evet,
ya bakın oluyor. Ondan daha eskisi var gibi.
Evet, aynen.
Ve bunun ondan da daha eskisinin çıkmayacağını da garantisi yok. Daha
evet,
alt tabakalarda belki
tabii,
var.
Tabii.
Veya kazılmamış yerler de var. Dolayısıyla böyle sürekli bir boşluğa düşme hissi yaşıyor musunuz hiç?
Şimdi şöyle, aslında tabii bu bilim. Yani devamlı zaten yenilenmeli, yeni şeyler olmalı. Ama bir şey de söylerken çok dikkatli olmalıyız. Hani burası en eskisi şeklinde söylemektense şu ana kadar bilinen en eski falan gibilerinden. Hani çünkü tabii bilemiyorsunuz hani yarın öbür gün başkaları ne bulacak, nasıl değişecek veriler. Fakat bence arkeolojinin güzel tarafı da bu. Devamlı yeni verilerle, yeni sonuçlarla karşılaşmak ve eskiden düşündüğümüz şeyi tekrardan yeniden yazıp farklı şekilde biçimlendirmek zorunda kalmamız aslında arkeolojinin güzel bir tarafı diyebilirim.
Peki amatör insanlar katılabiliyor mu kazılara?
aslında katılabiliyorlar. Tabii ki hani orada bir açma başkanı olarak değil, fakat bir asistan olarak, bir yardımcı olarak daha önceden de oldu. Hani çok ilgisi olan tanıdıklarımız hani gelip de çalıştılar. Genelde gelenler tabii öğrencilerimiz, eğitmek istediklerimiz. Fakat ilgilenen insanlara kapımız açık elbette ki.
Peki bu böyle arkeolojik gelişmeleri takip edebileceğimiz, böyle bize ve izleyenlere önerebileceğiniz kaynaklar var mı? Yani ama popüler olma, yani nasıl diyeyim, çok akademik o makaleler vesaire falanca quarterly'de vesaire de yayınlananlar değil de popüler olarak daha işin amatör kısmında olanlar için.
Mesela Arkeofili var web sitesi olarak ve gerçekten de bir reklam gibi oluyor bilmiyorum ama hani gerçekten de güzel haberleri Türkçe'ye çevirip yayınlıyorlar. Oradan bence takip edebilir izleyenler.
Tamam. Evet. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için.
Sağ olun.
Için.
Çok teşekkür ederim.
Bu akşam doçent doktor Rana Özbal'la arkeolojide yeni teknikleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.